Ayrım 5, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 50. Avukat Serdar Öztürk şanslıydı çünkü tezgahı kuranlar pek becerikli değildi. Şöyle ki ofiste arama yapılırken polis kamerası devredeydi. Görüntüde aramayı yapan polislerden sadece biri beyaz eldiven giymişti ve şapkalıydı. Ve ne tesadüf, ofisteki belgeleri bu başarılı polis A.Ç. buluverdi. Bu arada nedense telefonları dinlenen avukat Serdar Öztürk'ün şehir dışında olduğu gün bürosunun aranması da ayrı bir tesadüftü. Avukat ofisinin nasıl aranacağına dair yasa maddesini bir daha anımsatmaya gerek yok artık. Yaptıkları hangi kanuna uyuyordu ki? Diyeceksiniz ki bir iki CD DVD değil ki, onlarca belge ofiste arama sırasında konulamaz. Doğru. Burada karşımıza şu gerçek çıkıyor. Polis aramasından önce eve ofise girip belge koyuyorlardı. Avukat Öztürk bir gece önce ofisine girildiğini düşünüyor. Duruşmada 3 Haziran saat 24'ten 4 Haziran'a kadar Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM kanalına ait telsiz kayıtlarını talep etti. Çünkü terörle mücadele telsiz kanalı ayrı. Ayrıca emniyet terörle mücadelenin tüm kamera kayıtlarını istedi. Polisler emniyetten çıkarken ellerinde siyah poşet var mıydı? Polislerden şüpheleniyordu. Peki büroya gece yarısı faresi gibi girildiğini nereden biliyorlardı? Şuradan, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın avukat Öztürk'ü tutuklama sevk yazısında kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek eylemi de vardı. Ancak polisler bunun kanıtını aramada bulamadılar. Bu delili günler sonra ofis sekreteri Fatma Bozdemir temizlik yaparken buldu. Hemen savcılığa teslim etti. Polis eliyle koyduğunu bulamamıştı. Bulunamayanı savcılığa avukat Öztürk'ün avukatları ulaştırdı. Demem şu ki siz ne kadar tedbirli olursanız olun, süreci ne kadar bilirseniz bilin fark etmiyor. Tertibi kimseden çekinip korkmadan yapıyorlar. Yani ya bunlarla mücadele edeceksiniz ya da teslim olacaksınız. Başka yol yok. Sonuçta Taraf gazetesi irticayla mücadele eylem planını manşet yaptı. AKP'yi ve Gülen'i bitirme planı. 12 Haziran 2009. Tertip sac ayağı üzerine kurulmuştu. Polis, savcı ve medya. Aradan 2 yıl geçti. Faili meçhul bir e-posta ihbarı üzerine başlatılan polis operasyonunda tartışma hala sürüyordu. İnsanlar suçsuzluklarını ispat etmek için bakın nasıl bir uğraş verdi. Belgeyi Albay Dursun Çiçek'in kilitli dosyasından aldığını ve fotokopisini gönderdiğini, zamanı gelince ortaya çıkacağını, tanıklık yapacağını söyleyen ve kendisinin subay olduğunu belirten muhbir ortaya hiç çıkmadı. Fotokopi belge sayılmaz denilince sözde belgenin orijinalini postayla 15 Ekim 2009'da Ankara Çukurambar'dan postaya verdi. Posta 4 gün sonra Beşiktaş'ın özel yetkili savcılığına ulaştı. Zekeriya Öz aynı gün 19 Ekim'de belgeyi Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Şimdi İstanbul Başsavcı Vekili Turhan Çolakkadı zarf 15 Ekim'de postaya verilmiş dese de zarfın üzerinde 30 Eylül yazılıydı. Ne var bunda demeyin, bekleyiniz. Zarfın üzerindeki pulda 1 lira 10 kuruş, yeni kuruş yazılıydı. Serdar Öztürk'ün avukatı benzer belgeyi Ankara Çukurambar'dan postaya verdi. Aynı ağırlıktaki postanın ücreti 1.80 yeni kuruştu. PTT'nin ücret tarifesine göre 50 grama kadar posta 1.10, 100 grama kadar olan ise 1.80 yeni kuruş idi. Belgenin gramaj ağırlığına göre en az 1.80 yeni kuruş ödemesi gerekiyordu. Niye 1.10 yazılıydı? Avukatın gönderdiği posta bir haftada Beşiktaş'a varmıştı. 4 gün değil yani. Ayrıca Çukurambar postanesinin içinde ve dışında kameralar vardı. Kendisini sır gibi saklayan bir ihbarcı subay buradan posta gönderir mi? Ve ne ilginçtir ki postanenin kamera kayıtları silinmişti. Bitmedi. Adının Bülent Türker olduğunu söyleyen bir kişi belgenin orijinalinin kendisinde olduğunu söyleyerek avukatlara vermek istiyordu. Niye? İşin içinde iş vardı. Avukatlar belgeyi aldıkları an polislerin kendilerine suçüstü yaparak işte belgenin aslı Serdar Öztürk'ün avukatlarında çıktı tezgahına düşüreceklerini anlayıp hemen savcılığa ihbarda bulundular. Bu ihbardan sonra nedense Bülent Türker ortadan kayboluverdi. Avukatların savcıya gittiğini kimden öğrenmişti acaba? Telefonları dinliyor olabilir mi? Her şey çok açık değil mi? Belgenin fotokopisinde avukat Serdar Öztürk'ün ve sözüm ona postayla gönderilen belgenin aslında ve fotokopisinde de Albay Dursun Çiçek'in parmak izi yoktu. Sözde belgenin genelkurmay ile Albay Çiçek'in iş ve ev bilgisayarında yazılmadığı ortaya çıktı. Sonuç? Albay Çiçek 3 kez tutuklandı, 2 kez tahliye edildi. Halen cezaevinde. Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek 2 Temmuz 2010 tarihli duruşmada şöyle dedi. Bu bir plan değil, bir pilavdır. Bunu yazan bırakın albayı, teğmen bile olamaz. Albay Çiçek ayrıca duruşmada, eğer ben hazırlasaydım diyerek bir rapor hazırlayıp ıslak imzasını atıp mahkemeye sundu. Dava ve tartışmalar hala sürüyor. Dipnot, tarafın 7 Nisan 2008 tarihinde yayınladığı andıç belgesi. Buna göre Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Destek Daire Başkanlığı tarafından Albay Dursun Çiçek imzasıyla bir fişleme gerçekleşmişti. Bu fişleme akıllara ziyandı. Zira iddiaya göre fişleme belgesinde zararlı örgütler arasında TOBB ve TÜSİAD'ın yanı sıra ÇYDD ve ÇEV de vardı. Yine fişleme belgesinde Rahmi Koç'tan Bülent Eczacı başına, Oktay Ekşi'den Sezen Aksu'ya bir dizi isim göze çarpıyordu. Tarafın haberine göre belgeyi Dursun Çiçek hazırlamış ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Işık Koşaner'e sunmuştu. Peki tarafın bu haberinin altında kimin imzası vardı dersiniz? Mehmet Baransu. Kısacası Albay Dursun Çiçek irticayla mücadele eylem planından çok daha önce Baransu'nun hedefi olmuştu. Niye acaba? Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı tarafından düzenlenen raporda belgenin şekil açısından hiçbir askeri yazı biçimine uymadığı, belgeye resmi evrak niteliği kazandıracak herhangi bir unsuru içermediği, karargah çalışma usulleri ve askeri yazım teknikleriyle uyuşmayan birçok maddi hata bulunduğu, askeri yazışma gelenekleriyle örtüşmeyen ibare ve kısaltmalara yer verildiği belirtildi. 13 Haziran 2009'da Genelkurmay Harekat Başkanlığı 3. Bilgi Destek Şube Müdürlüğü'ndeki Albay Çiçek'in kullandığı 2 bilgisayar da dahil olmak üzere toplam 14 bilgisayarın sabit disklerinin teknik bilirkişiler tarafından incelendiği ve söz konusu belgenin karargahta hazırlandığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Ama polis kriminal raporunda imzanın Albay Çiçek'e ait olduğu belirtiliyordu. Askeri savcılığın raporu buna da yanıt veriyordu. Savcılık kararında önce polis kriminal raporunda belgenin fotokopi makinesi, bilgisayar yazıcısı vasıtasıyla usule getirilmiş olduğunun müşahede edildiği, bu tür belgeler üzerinde bulunan imza, imzaların grafolojik tanım unsurlarının tamamını belirlemenin mümkün olmadığı, montaj ve ilave gibi yöntemlerle yapılmış olması muhtemel tahrifat türlerinin de her zaman belirlenemeyebileceği konusunun vurgulandığı belirtildi. Sonra buna rağmen denilerek devam ediliyordu. Emniyet raporu buna rağmen imzanın Albay Dursun Çiçek'in elinin ürünü olduğu sonucuna varıyordu. İşte bu konuda askeri savcılık kararında şöyle deniyor. Raporun gerekçe bölümü ile kesin kanaat belirtilen sonuç kısmının çelişkili olması nedeniyle teknik bilirkişi mütalaasına başvurulmuş ve bilirkişi yeminli mütalaasında özetle fotokopi belge üzerinde kalem baskı izi, işleklik, hız, imzadaki el kaldırma hareketleri gibi özellikler mevcut olmadığından buna dayalı bir sonuç çıkarmanın mümkün olmadığını, kesin kanaat belirtmenin yanılgılara sebebiyet verebileceğini belirtmiştir. 28 Haziran 2009 Aydınlık. 28 Mayıs 2011 tarihli Milliyet Gazetesi'nde küçük bir haber kimsenin dikkatini çekmedi. Haber şöyle diyordu. ABD Başkanı Barack Obama'nın tartışmalı vatanseverlik yasasının Patriot Act süresinin uzatılması için imza atması gerekiyordu. Ancak Obama Fransa'da olduğu için iş ıslak imza makinesine kaldı. Obama'nın imzasını hafızasında tutan makine süre dolmadan imzayı taklit ederek yasanın devamını sağladı. Haber bu. Yorumu siz yapın. Şimdi dönelim emniyetteki bizim kasetlerin sayım kabusuna. Bu arada Oda TV'den alınan kaset ya da hard diskin okunması için Oda TV'den bilgisayar getirilmesi gerekiyordu. Avukat Tugay Topbaş arkadaşımız Ali Gören'le telefonda konuştu. Ali Bey bilgisayarlardan anlayan Oda TV'den Şahin Çakmaklı'yı bulup bilgisayarı gece yarısına doğru İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Dipnot, ben teknolojiden pek anlamam. Barış Pehlivan'ın uyarmasına göre getirilen arşiv bilgisayarımızmış. Arşivimizdeki televizyon kasetlerini dijital ortama aktarmak için kullandığımız bilgisayarın kasası ve bağlantı kabloları getirilmiş. Ancak kasası ve kablolarıyla hard disklerin içeriği incelenebilecekti. Duruşma tutanaklarını okuduğunuzda göreceksiniz ki her sanık neredeyse benim şimdi yazdığımı söylemişti. Bilgisayardan, teknolojiden hiç anlamazdık. Şimdi yeni yeni öğreniyoruz. Benzer durum avukatlar için de geçerliydi. Biz nasıl terörist isek polise her türlü desteği veriyorduk. Yeter ki gerçek ortaya çıksın. Sanki çok umurlarındaydık. Sayım sırasında polislerle akşam yemeği yiyip çay içtik. Tabii ağzımdaki yaralar yüzünden en çok 4 lokma yutabildim. Ali Gören ve Şahin Çakmaklı bilgisayarı getirip teslim ederken beni görünce çok şaşırdılar. İyi olduğumu kimsenin merak etmemesini söyledim. Sohbet ettik, herkes iyiydi. Bizi merak ediyorlardı sadece. Saat 1'i geçe nezarethaneye götürüldüm. Hücreye girdim. Parmaklıklı kapıyı üzerime kapatıp kilitlediler. Kazağımı yine battaniyeden yaptığım yastığın üzerine serdim. Paltoyu üzerime çekip tavana bakarak düşünmeye başladım. Son birkaç yıldır nice aydın Ergenekon kapsamında bu hücrelerde kalmıştı. Benim kaldığım hücreden kimler gelip geçmişti acaba? Kimler benim uzandığım yatakta yatmıştı? İlhan Selçuk aklıma geldi. Yaşlıydı, hastaydı, gözaltına alındığında. Hücrede ne yaptı acaba? 12 Mart 1971 darbesinin işkence merkezi Ziver Bey Köşkü'ndeki hücresiyle karşılaştırma yaptı mı? Ya da hiç düşünmedi mi? Yemek yedi mi? Uyuyabildi mi? Bu gelinen noktayı nasıl analiz etti? Bu topraklar düşünüre, muhalife hep düşmanlık yaptı. Aydın kıyımı hiç bitmedi. İlhan Selçuk yüz binlerce solcudan sadece biriydi. Tanışmamıştık. Tanışma ile tanıma sözcükleri ülkemizde hep birbirine karıştırılır. İlhan Selçuk vefat ettiğinde onunla tanışan herkes onu tanıdığını belirten yazılar kaleme aldı. Ben İlhan Selçuk'la tanışmadım ama onu tanıdığımı iyi biliyorum. İlhan Selçuk ölene kadar aydınlanma mücadelesi verdi. İşkencelerden geçirildi, 2 yıl hapis yattı, bıkmadı, usanmadı, korkmadı, hep yazdı ve bizlere örnek alınacak bir mazi bıraktı. Fazla söze gerek var mı? Bir yazısında ne güzel anlatmıştı. Dalkavuk doğunun ürünüdür, soytarı batının. İnsanların paraya, lükse, özel zevklere olan düşkünlüklerinin farkındaydı İlhan Selçuk. 12 Mart ve 12 Eylül'de sürekli kırbaç yiyenlerin artık tatlı yemeği tercih ettiklerini biliyordu. İktidarın tadını çıkarmalarına ses etmiyordu. 1980'den sonra ülkede her doğan efendiye, güce, biat edenleri anlayışla karşılamayı ancak İlhan Selçuk gibi bir filozof yapabilir. Çünkü her döneyin önce sırf kendine ihanet ettiğini bilecek düşünsel olgunluktaydı İlhan Selçuk. Benim ise dilimde, yazımda ve yüreğimde hala fırtınalar esiyor. Darmadağın olmuş korkaklıklar karşısında buz gibi kayıtsız kalamıyorum. Heyecanımı öldüremiyorum. Ustayla çırak farkı işte. O olgun düşünsel zenginliğe ulaşacak mıyım ya da ulaşmalı mıyım bilemiyorum. Bildiğim düşünsel değerlere tutkulu büyük insanlar her zaman en yürekli olanlardır. İradesini ipotek altına satanları sevemiyorum, saygı duymuyorum. Artık göz kapaklarım kapanıyor. Üçüncü gün, 16 Şubat 2011, Çarşamba. Uyandım, nezarethane nöbetçisi geçiyor. Saat kaç üstad? Üstad, ağız alışkanlığı, zaten o da şaşırdı. Yüzüme bakmadan sertçe, 5 dedi. 5 mi? Kaç saat uyudum? Halbuki dinç kalktım. Horlama sesi duyuyorum. Vay canına, ne horlama. İnsanlar rahat rahat uyuyor. Ben de pek nezarethane deneyimsizi sayılmam ama erkenden kalktım işte. Huzursuzum demek ki. Böyle anlarda uyku tutmaz beni. Erkenden ayağa kalkarım. Huzursuzluğu pişmanlık olarak algılamanızı istemem. Düşüncelerimden, yazdıklarımdan dolayı parmaklıklar ardında olmaktan korku duymadığımı söyleyebilirim. Kötü olan sınırları çizilmiş bir hayatın içinde kendi parmaklığınız ardında yaşamaktır. Bunu reddettiğim, karşı çıktığım için burada, bu hücrede olduğumu bilecek olgunluktayım. Çırak dedikse o kadar değil hani. Dün gece yemediğim yemekteki elmadan bir ısırık aldım. Aman Allah'ım, ağzımdaki aftlar yok olmamış, artmış sanki. Yahu ne oluyor? Sıkıntıdan mı geçmiyor acaba? Zorlanarak bir lokma daha aldım, zor çiğnedim. Yine de elmayı bitirmeye kararlıyım. Vücutça ve kafaca diri olmalıyım. İlaçlarımı istesem mi? Ama bağırıp kimseyi rahatsız etmeyeyim, bekleyeyim biraz. Yırtılmaz, yanmaz mavi plastik yatağıma uzanıyorum yine. Uyumalıyım, en azından denemeliyim. Oğlumun yanında uyumak isterdim şimdi, onu koklaya koklaya. Gözlerim doldu. Hemen bu duygusallıktan kurtulmalıyım. Sahi bu zayıflık belirtisi mi? Hayır, zaten üstün insan ideolojisi, faşist ideoloji değil midir? Neyse şimdi sabah sabah Nietzsche'ye haksızlık yapıldı, yapılmadı tartışmasına kafa patlatmayayım. İnsan olmak, insan kalmak direnci arttırır, ben buna inanırım. Gözyaşı dökmesini bilmek gerekir. Her türlü zorluğa dayanabilmek, katlanabilmek için. Yaşlı kirpiklerimin üstündeki ıslak serinliği silip oğlumu düşünmeye başladım. Böyle ortamlarda insan iç dünyasına yöneliyor, kendi derinliğinin farkına varıyor. Sidik ve nefes kokularının doldurduğu hücresinde tarifsiz duygularla baş başa kalıveriyor. Saat 10. Saati bilmemin nedeni bu saatte sabah karavanası dağıtılması. Menü aynı, yarım ekmek, küçük su, küçük kutuda tereyağı, bal ve peynir var. Ekmekten biraz koparıp bala batırıp ilk lokmayı ağzıma attım. Hala müthiş bir acı. Ne belaymış bu aft, özellikle dilde olması. İkinci lokmayı çiğnemeden yutmaya çalıştım, beceremedim. Üçüncü lokmayı dilimin yara olmayan bölümünde çiğnemeye çabaladım. Acı var ama yine de katlanılabilir. Zorlukla birkaç lokma daha yedim. Polisten ilaçlarımı istedim. Hep aynı sözü tekrarlıyorum. Kuvvet toplamalıyım, diri olmalıyım. Sinirleri harap edecek zor saatler beni bekliyor, biliyorum. Kafamda sorular var. Emniyette susma hakkını kullanacak mıyız, ifade mi vereceğiz? Bakalım avukatlar ne diyecek, susma taraftarıyım. Yatağa uzandım. Che'nin kitabını kaldığım yerden okumaya devam ettim. Che ile Küba dağlarında dolaşıyorum bu kez. Bulunduğum şartlardan kopuyorum. İyi ki yanımda güvendiğim bir dost var. Okudukça Che'nin devrim tutkusuna hayranlığım daha artıyor. Fanatiklik değil, kor gibi yakan insan sevgisi bu. Nezaret polisi geldi. Hücrede kitap okumam sıkıntı yaratıyormuş. Avukat odasında okumamın iyi olacağını söylemişler. Orada kamera yokmuş, sorun olmazmış. Abartmıyorlar mı? Bunları düşünmek istemiyorum. Kıdemli gözaltı sanığı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kıdemli gözaltılık ne mi? Bunu yazmalıyım. 1990 yılında Yüzyıl dergisinde çalışıyordum. O dönem Turgut Özal Kürtlere yönelik sansür sürgün kararnamesi çıkarmıştı. Kürt haberleri yapmak yasaktı. Bugün Özal'a övgüler düzen Kürtler bunları unuttu. Neyse, 2000'e doğru dergisi bu kararname sonucu kapatıldı. Biz de yerine Yüzyıl dergisini çıkarmıştık. O günlerde, artık üzerinde konuşulduğu için yazabilirim, Hasan Celal Güzel bana Cengiz Çandar'ın Pendakon'un adamı olduğunu söyledi. Ona da bu bilgiyi Mitçi Hiram Abbas vermişti. Hepsi o dönem Özal'ın yanındaydı, birbirlerini iyi tanıyorlardı. Hasan Celal Güzel bu bilgiyi yazılmamak, off the record üzere vermişti. Büroya geldim, bilgiyi daktilo ettim. Çünkü Ankara'da çalışanlar bu tür bilgilerini yazıp İstanbul Haber Merkezi ile paylaşırlardı. Ne yazık bu bilgi notu o hafta Yüzyıl dergisinde kapak oldu. Tabii kaynak olarak Hasan Celal Güzel'in adı yoktu. Muhabir olarak benim de. Cengiz Çandar o yıllarda Güneş gazetesinin köşe yazarıydı. Ortalığı ayağa kaldırdı. Gazetenin genel yayın yönetmeni Uluç Gürkan, Doğu Perinçe'ye telefon edip emin misiniz diye sormuş. O da Hasan Celal Güzel'in adını vermiş. Yani kabak benim başıma patladı. O günden sonra Hasan Celal Güzel'le bir daha görüşmedik. Haklıydı. Gazetecilikte bazen böyle goller yeniyordu işte. Mesele kapanmadı ama. Cengiz Çandar aynı zamanda Özal'ın danışmanıydı. Birileri düğmeye bastı, polisler o hafta derginin Ankara bürosunu bastı. 10 kişi gözaltına alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğü İşkence Merkezi Dal'a götürüldük. Aramızda Hasan Yalçın, Hikmet Çiçek, Ertan Günçiner gibi cezaevinde yıllarca hapis yatmış kıdemliler vardı. Geldik kıdemliler meselesine. İşkence merkezi dalda kıdemlilere hiç dokunmadılar. Biz gençlerin hepsini işkenceden geçirdiler 10 gün boyunca. 2011 yılında, yani 20 yıl sonra kıdemli olan bendim. Emniyette avukat görüşme odasında Ç'yi okumaya devam ettim. Gelen avukatlar beni görünce şaşırıyor. Kimi tanıyor merhaba diyor. Nezarete gelen şüphelilerin son araması bazen benim bulunduğum odada yapılıyor. Şüpheliler tuhaf tuhaf bakıyordu. Kim bu sakallı adam? Öğle yemeğimi dışarıdan söyledim. Hemen ikram ettiler. Lavaş içinde döner yedim, ayran içtim. Güçlükle de olsa hepsini yedim. Oradaki polis arkadaşların nezaketlerine teşekkür etmeyi borç bilirim. Arada bir polislerle sohbet ettim. Hepsi en az bir kitabımı biliyordu. Reis, Bay Pipo, Behçet Can Türk'ün anıları, Binbaşı Ersever'in itirafları genelde bu kitaplarımı okumuşlardı. Yıllarca yaptığım televizyon programlarından, Hürriyet gazetesindeki pazar yazılarımdan, konsept danışmanlığı yaptığım televizyon dizilerinden değil, yazar olarak tanıyorlardı beni. Sevindirici değil mi? Yaşasın yazının gücü. Bu arada niye gözaltına alındığıma anlam veremiyorlardı. Derin devlete hep siz yazmadınız mı? Ne diyebilirim? Öğleyin avukatım Hasan Fehmi Demir geldi. Bol selamlar getirdi sevdiklerimden. Gözaltına medyada çok tepki olduğunu söyledi. Hem de beklenmeyecek kadar sert tepki göstermişlerdi. Sevindirici. Demek medyanın bir bölümü 4 yılın sonunda artık gerçekleri görebilmiş, nasıl bir kumpas çevrildiğinin farkına varmıştı. Vurdum duymazlık bitmişti demek. Soru dönemi başlamış mıydı gerçekten? Tehlikenin farkına varılmış mıydı sahiden? Saklı cesaretler açığa çıkacak, sessizlikler söze dökülebilecek miydi? Yoksa benimki zorunluluktan doğan bir hayal gücü müydü? Zaman gösterecek. Avukatım emniyette susma hakkımı kullanabileceğimi söyledi. Aynı fikirdeyiz. Tamam dedim. Hepimiz sadece savcıya ifade verelim. Hasan Fehmi Demir moral verici konuşma yaptı. Tutuklayacaklarını sanmam dedi. Merkez medyanın büyük tepkisini karşılarına almak istemeyeceklerini düşünüyordu. Ancak ardından avukat temkinliliğiyle yine de belli olmaz payını ekledi. Bu tür hukuki değerlendirmeler akla dayanıyor. Oysa akıl yok artık, aklı öldürdüler. Gözaltına alınmamız gibi tutuklanıp tutuklanmamamızın da sebebinin siyasi olduğunun farkındayım. Aslında ikimiz de Ergenekon sürecini iyi biliyoruz. İnsanların hangi gerekçelerle zindanlara sokulduğundan haberdarız. Ne acı ki kimse artık hiçbir şeyi öngöremiyordu. Adalete güveni yok ettiler. Avukat Demir'e, bize de mi isimsiz gelen bir ihbarda operasyon yaptılar dedim. Bingo! Yandaş Bugün gazetesinin 1. sayfasından verdiği habere göre operasyonu polise gelen bir ihbar mektubu başlatmıştı. Hep böyle olmadı mı? Ergenekon demek e-postayla, mektupla gelen ihbar demekti. Neredeyse tüm operasyonlar bir ihbarla başlatıldı. Aklımıza gelenleri orada sıralamaya başladık. Ümraniye bombası nasıl bulundu? Telefonla yapılan ihbarla. Kafes neyle başladı? Bir ihbarla. Poyrazköy neyle başladı? Bir ihbarla. Amirallere suikast davası neyle başladı? Bir ihbarla. Islak imza neyle başladı? Bir ihbarla. ÇYD'de neden basıldı? Bir ihbarla. İhbarı yapanlar çoğunlukla şunu yazdı söyledi. Ben yurtsever bir subayım. İyi de ne olmuştu da ansızın bir ihbar enflasyonu başlamıştı. Soru yanıtı veriyor aslında. İlk Ergenekon soruşturmasını başlatan da bir e-postaydı. Tarihi 12 Temmuz 2006. Yeni kurulan Alo İhbar adlı bir siteye Piyade Kurmay Yarbay adıyla bir e-posta gönderildi. Ergenekon çatısı altındaki lobinin belgesi başlıklı 29 Ekim 1999 tarihinde hazırlandığını belirttiği çok gizli şu yazıyı gönderdi söz konusu kişi. Umarım size göndereceğim bu elektronik posta ve eklediğim gizli belge elinize ulaşır ve siz de yayınlarsınız. Lobi başlıklı bu tasarının ülkemize ve milletimize bir fayda getireceğine inanmıyorum. Zaten üst düzey komutanlarımızla aynı düşüncede oldukları için o dönemde uygulanmadı. Tasarıda iddia edilenlerin aksine bu gizli örgüt milli birliğimizi ve toplum huzurunu tehdit eder hale geldiği için bir şeyler yapmam gerektiğini düşünerek size yazmaya karar verdim. Kimdi bu yarbay? Hiç ortaya çıkmadı. Sadece yazdığına göre lobi tasarısında Ergenekon adlı gizli bir örgütten bahsediyordu. Neydi bu Ergenekon? Halka ait akla gelebilecek her kuruma, sivil toplum örgütlerine, insani yardım kuruluşlarına, sendikalara, siyasi partilere, bankalara, holdinglere, mason localarına, yayın evleri, medya ve vakıflara açıkça hain damgası vuran bu tasarıda askeri yapı perde arkasında kalmak üzere kurulacak gizli sivil uzantılarla Türkiye'de ticaretten siyasete, sivil toplum örgütlerinden tarikat ve mafyaya kadar her alanda askerin kontrolü altında tutulacak birimler yapılan öngörülüyordu. E-posta şöyle devam ediyordu. Lobi normal planlamaya göre tamamen hukuk kuralları ve anayasal yapı içinde yürütülecekti ve gizlilik her şeyden önce gelecekti. Aynı zamanda tasarı başlangıçta Ergenekon'un mali desteğiyle yürütülecek, ancak en kısa zamanda kurulacak şirketlerle lobi kendi ayakları üzerinde duracaktı. Fakat tasarıyı uygulayanlar plan ve yürütmeyi paralel götüremediler. Gizliliğe sonuna kadar uydular, ancak hukuk sınırları içinde kalmayı başaramadılar. Mevcut hükümetin ekonomik başarıları ve kısa vadede alternatifsizliği yanında Avrupa Birliği yolundaki ciddi ilerlemeler neticesinde lobi ilk tasarı halinden iyice sapıp iktidarı ve Avrupa Birliği sürecini yıpratmaya yönelik bir kimliğe büründü. Sözde milli birlik ve bütünlüğü hedefleyen ilk maksat da Şahin generallerin ülke ve ordu içinde yeniden söz ve güç sahibi olmasına kilitlendi. Lobi tasarısının son halini görmek için Türkiye'nin son dönemine peş peşe damgasını vuran Şemdinli, Cumhuriyet ve Danıştay saldırılarına, mantar gibi ortaya çıkan çetelere, bunların fail ve bağlantılarına bakmak yeterlidir. E-posta 12 Temmuz 2006'da gönderilmişti. Ama lobi belgesi ilk kez 12 Mayıs 2001'de ortaya çıktı. Cemaatin dergisi Aksiyon bu belgeyi kapaktan yayımladı. Yeniden yapılanmanın aktörü Ergenekon. Bir hafta önce Fehmi Koru 30 Nisan 2001 ve 1 Mayıs 2001 tarihli Yeni Şafak'taki köşe yazılarında bu konuyu yazdı. Peki o halde 5 yıl sonra bu lobi niye tekrar medyaya sızdırılmıştı, neler oluyordu? En baştan anlatmalıyım. Bu nedenle önce size birini tanıtmalıyım. Tuncay Güney. Ergenekon operasyonunu yazıp da Tuncay Güney'i tanıtmamak olmaz. Çünkü Ergenekon iddianamesinin temelini Tuncay Güney adında mesleği, kişiliği ne olduğu tartışmalı olan birinin emniyetteki anlatımları oluşturdu. Tuncay Güney 1972'de Çorum, Kargı, Gölet köyünde doğdu. Birkaç yıl sonra ailesiyle İstanbul Gültepe'ye taşındı. Ailesi dindardı, Kur'an kursuna gitti. Ortaokuldan sonra okumadı. Sabah gazetesinde ofis boy olarak çalışmaya başladı. Spor ve magazin müdürü Tevfik Yener'in gözüne girdi. Gazeteci Yener Milliyet'e geçince onu da yanında götürdü. Artık muhabirdi. Televizyon dizilerinin setlerine gidiyor, kulis haberleri yapıyordu. Tevfik Yener gazeteciliği bırakıp eşi Neşe Karaböcek'le ABD'ye taşınınca Tuncay Güney işsiz kaldı. Bu işsiz döneminde semtindeki cemaatin Kırklar Öğrenci Yurdu olarak bilinen erkek öğrenci yurduna gidip gelmeye, orada kalmaya başladı. Erkeklerle sohbeti seviyordu. Bu arada ailesi onu bir akraba kızıyla evlendirdi. Eşi kara çarşaflıydı. Hiç çocukları olmadı. Kısa süre sonunda boşandılar. Çünkü cinsel tercihi başkaydı, eşcinseldi. Cemaatin kuruluş aşamasında olan Samanyolu TV'de iş buldu. Kısa zamanda kendini kabul ettirdi. Zirvedekiler adlı programı hazırlayıp sunmaya başladı. Fethullah Gülen'le tanıştı, metiyelerini aldı. Tuncay Güney cemaatin sevilen, güvenilen bir ismi oldu. İstanbul'da gay barlarına gitmesi cemaat içinde hoşnutsuzluk yaratsa da zirvedekiler çok beğenildiği için pek ses çıkarılmadı. Recep Tayyip Erdoğan, Tansu Çiller, Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz'la röportajlar yaptı. Çevresini sürekli genişletti ve programına davet ettiği parapsikoloji uzmanı Mehmet Ayrancı'nın yardımcısı Volkan Kemal Ergenekon'la tanışması hayatının akışını değiştirdi. Tuncay Güney'in bu tanışması Türkiye'nin uzun yıllar konuşup tartışacağı bir örgüt adı bulunmasına neden oldu. Ergenekon. Dipnot. Ergenekon adı Türk siyaset terminolojisine yıllar önce girmişti. Araştırmacı yazar Erol Mütercimler Ergenekon'u telaffuz eden ilk isim oldu. Bu büyük bir örgütün bir birimidir. Bu örgütün adı ne? Bunun adı Ergenekon'dur. Bu örgüt 1960 yılında Kıbrıs'tan Türkiye'ye taşındı. Bunun yapılanmasında Alparslan Türkeş, Turgut Sunalp vardı. Kim kurdurdu? Batı'da Gladio adıyla şekillendirilmiş olan grupları kurdurtanlar. Yani CIA, Pentagon, Ergenekon, MIT'in de başbakanın da genelkurmayın da üstünde. Bu örgütün içinde generaller, emniyet müdürleri, iş adamları var. 5 Ocak 1997 Aydınlık. Aynı yıl Can Dündar, Celal Kazdağlı imzalı Ergenekon adlı kitap çıktı. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 61.